Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı, yazarı Donald Spoto. 22. ayrım. Kurt Frims, Weiler ve 20th Century Fox'la pazarlık yaparken Audrey'nin artık gelenekselleşen çalışma arkadaşlarını da sözleşmeye eklettirmeyi unutmadı. Güvenci onun için en az 24 parçalık bir koleksiyon hazırladı. Saçını Grazia de Rossi, makyajını Alberto de Rossi yaptı. Görüntü yönetmeni tabii ki Charles Lang'ti. Hep birlikte Audrey'nin 36 yaşından çok daha genç görünmesini sağladılar. Bu ekiple Otol'un cana yakın ve rahat çalışma tarzı birleşince ortaya huzurlu bir çalışma ortamı çıktı. Gregory Peck, Audrey'nin kariyeri boyunca daha çok komedi çevirmesi gerektiğini söylerken haklıydı. Wilder ve Otol için How to Sell a Million'ın en eğlenceli yanı, diyalogların arasına serpiştirilen ve dikkatli izleyiciyi ödüllendiren esprilerdi. Hikayenin bir yerinde sahte heykeli çalmaya çalışırken Otol, Audrey'yi müze temizlik görevlisi gibi giydirir. Bu işe yarayacak der gösterişsiz kılığa bakarak. Niçin diye sorar Audrey, Otol usulca yanıtlar. En azından Givenchy bir geceliğine izin yapacak. Lakayt bir tavırla öylesine söylenen bu söz Audrey ve ekibin en beğendiği esprilerden biriydi. Mel, Eylül ayında Notun oyununun haklarını almak için Warner'la pazarlık yapmakla meşguldü. Bir hafta sonu karısını Paris'te ziyaret etti. Aslında Audrey 2 yıl içinde böyle bir projede yer almak istemiyordu ama kocasının çabalarına boşa çıkarmak da istemiyordu. Dolayısıyla evinde bulunduğundan haberdar olmadığı eroinin peşindeki haydutlar yüzünden dehşet dolu anlar yaşayan kör kadını oynamayı kabul etti. Audrey, Mel'in ziyaretinden haftalar sonra hamile olduğunu öğrendi. How to Steal a Million Aralık'ta tamamlandı. Audrey'ye Wilder'dan çalışma temposunu biraz yavaşlatmasını istemesi önerildi ama Hepburn bunu yapmadı. Durdurak bilmeden çalıştı diyor Mel. Karı koca çekimler bittikten hemen sonra İsviçre'ye döndü. Aile orada yeni evlerindeki ilk Noel'lerini kutladı ve Audrey evi değişik ülkelerdeki arkadaşlarından gelen tebrik kartlarıyla süsledi. Babasına yolladığı yüklü miktardaki nakit parayı üzerinde Noel çanları, kurdele ve çelenk resimleri olan el yapımı bir karta sardı. Noel için ne istediğini senin daha iyi bileceğini düşündüm diye yazdı. Vergilerden kurtulmak için hediyemi bu şekilde yolluyorum. Görünüşü pek hoş olmadı ama sevgi dolu bir kalpten geldiğini bil. İkinizi de kucaklıyorum. Birkaç yıldır San Francisco'da yaşayan annesini de unutmadı. Noel tatilinden sonra Audrey tekrar düşük yaptı. Çok etkilendi diyordu kocası. 14. Bölüm 1966-1970. Mel, 1966 Ocak ayının sonlarında kendini daha iyi hissetmeye başladı diye yazdı Audrey'nin babasına. Ayağa kalktı ve fazla bir şey yapmasına izin vermesek de ruhen ve fiziken büyük gelişme kaydetti. 4 ay burada dinlenecek. Mel onun büyük gelişme kaydettiğini düşünse de Audrey öyle hissetmiyordu. Babasına yolladığı kartpostalda bunalıma girmesine ramak kaldığını yazdı. Acı çekiyorum ve Tanrı'ya bana güç vermesi için dua ediyorum. Altına sevgiler MP diye imza attı. Rustin, Audrey'ye çocukken sıra dışı yüzü ve bilmece gibi karakterinden ötürü Monkey Puzzle derdi. Şili Araucaria'sı. Araucaria giller familyasından bir ağaç türüdür. Tırmanması zor olduğundan halk arasında Monkey Puzzle, maymun çıkmazı olarak adlandırılır. Mart sonunda Audrey epey toplanmıştı. Nihayet güzelce dinlenip güneşli havanın keyfini çıkarıyorum diye yazdı babasına Alpler'de kaldığı otelden. Her sabah yürüyüşe çıkıyorum, öğleden sonraları yüzüyorum, masaj yaptırıyorum, bol bol uyuyorum. Artık mutsuz değilim. 1 Mayıs'ta çalışmaya başlıyorum. Önce Saint-Tropez'de, sonra Paris'te olacağım. Harika bir senaryo. Gerçekten de öyleydi ama film çekimi sırasında yaşanan bazı şeyler Audrey'nin özel hayatında ciddi sonuçlar doğuracaktı. William Wyler onu 3 unutulmaz filmde yönetmişti. Şimdi Stanley Donen'ın 3 Hepburn filmini tamamlama sırasıydı. Ona Darling için yazdığı senaryoyla İngiltere ve Amerika'da akademi ödülleri alan yazar Frederick Raffer'le birlikte oluşturdukları senaryoyu yolladı. Two for the Road, Audrey için radikal bir karardı. Audrey Hepburn'un tarzını çoğunlukla görünüşü ve halkın ona bakış açısı belirlemişti. Şimdi bu tarz Hollywood'dan olduğu kadar Amerikan halkının günlük hayatından da hızla çıkıyordu. Şık kıyafetleri, zarif konuşma tarzı, filmlerindeki Avrupa lezzeti, senaryo ve yönetmen seçimleri. Hollywood bunların hepsini tekrar gözden geçiriyor ve bir bir sorguluyordu. Artık yeni tarz filmlerin dönemiydi. Birkaç örnek vermek gerekirse Cat Ballou, The Pawnbroker, Darling, Who's Afraid of a Virginia Woolf, Alfie, Georgie Girl ve Help'i sayabiliriz. 1966'da Audrey 37 yaşına basmıştı ve neyin popüler olacağını artık gençlerin tercihleri belirliyordu. Beatles'ın etkisi ve genç kültürdeki ani değişim azımsanamazdı. Dolayısıyla Dunn'ın Two for the Road'u Universal Studios'a sunduğunda önce filmi yapmaya pek hevesliydiler fakat başrolü Hepburn'e vermek istediğini öğrenince projeden çekildiler. Ama 20th Century Fox, How to Steal a Million'ı beğenmişti ve Dunn'a yeşil ışık yapıp ihtiyacı olan parayı sağladı. Senaryo 12 yıllık bir evlilikle ilgiliydi. Sıradanlık, ihanet, vicdan azabı, yanlış anlaşılmalar, boş hayaller. Hepsinden biraz vardı ama başroldeki çift ara sıra birlikte mutlu olmayı, sıcacık anılarını, sevgiyi ve karşılıklı anlayışı da paylaşıyordu. Hikaye kronolojik sırayla aktarılmıyordu. Zaman zaman geçmişe ya da bugüne dönüyordu. Olaylar ve anılar sayesinde bölümler birbirine kenetlenmişti. İlişkilerin önceden belirlenemeyen bazı dönemeçlerden geçtiği anlatılmaya çalışılıyordu. Ana tema buydu ve her sahnede görünüyordu. Audrey senaryoyu okuduğunda imajının tehlikeye gireceğini fark etti. Hem güldürücü hem düşündürücü diyaloglar genellikle müstehziydi. Zaman içinde değişip olgunlaşan bir eş olan Joanna sinemaya sevimli bir karakter olarak aktarılmayacaktı. Daha önce Capote'nin kaba sapa Holly Golightly'sinin değiştirildiği gibi. Aslında Joanna Hepburn'un diğer rolleriyle son derece uyumsuz bir karakterdi. Hepburn'un imajıyla hiçbir alakası yoktu ve ünlü yıldız hayran kitlesini kaybedeceğinden korkuyordu ama Audrey onu bazı bakımlardan kendine benzetmişti ve bunu fark etmek onu ürkütmüştü. Karakterin en huzursuz edici yanı sadakatsizliği ya da yatak odası sahnelerindeki rahatlığı değildi. Asıl sorun senaryodaki çiftin evliliğiyle kendisininkinin paralelliğiydi. Mel'le o da 12. yıllarına girmişti. Hayır dedi kocasına. Projenin kendine uygun olduğundan emin değildi. Audrey'nin teklifi reddediş şekli buydu. Ama Mel bu sefer kestirip atmasına izin vermedi. Madem çağ Audrey'e uymuyordu, Audrey çağa uymak zorundaydı. Roman Holiday'in prensesi Sabrina ve Love in the Afternoon'un çocuk kadını, Breakfast at Tiffany's'in romantik parti kızı ve Shared'in zeki hanımefendisi. Bu karakterlerin ticari açıdan miadı dolmuştu. Audrey genelde kariyerleriyle ilgili kararları kendi verirdi diyor Mel ama Two for the Road'un senaryosunu okuduğumda ona rolü hemen kabul etmesini söyledim, onun için iyi olacağını biliyordum. İnsani güdüler nadiren saftır. Mel şöyle düşünmüş olabilir, Wait Until Dark çağdaş bir gerilimdi. Onun yapımcılığını üstlenecekse Audrey'nin öncesinde yeni izleyiciye hitap eden bir filmde görünmesi fayda sağlayabilirdi. Ne var ki daha baştan sorunlar çıktı. Anlaşma bir kereden fazla geçersiz ilan edildi. Dunn'ın Givenchy'nin yaratıcı ekibin bir parçası olmasını istemedi. Audrey onun kıyafetlerinin kendisine cesaret verdiğini söyleyerek itiraz etti. Yönetmenin inadı inattı. Givenchy bu filmde yoktu. Audrey son kararı Mel'le Stanley'e bıraksa da hiç umutlu değildi. Canlı renklerle son moda desenleri yüzünü silikleştireceğini düşünüyordu, diyor kostüm ekibinden Keen Scott. Ekipte ondan başka Hardy Amies, Mary Quant ve Paco Rabanne vardı. Hepsi kumaş ve desenlerdeki çağdaş görünümden ötürü seçilmişti. Sonra Audrey'nin rol arkadaşı konusunda ateşli bir tartışma yaşandı. Madem artık otorite ondaydı, kesinlikle Holden, Bogart, Fonda, Cooper, Lanchester ve hatta Grant tarzında birini istemiyordu. Peter O'Toole gibi birinin olabileceğini ekledi. Bir sürü isim ortaya atıldı. Bazılarıyla temasa geçildi. Paul Newman senaryoyu okuyup geri çevirdi. Sonra biri Audrey'den 6 yaş büyük olan Albert Finney'i tavsiye etti. Finney, klasik eğitimi almış ve Tom Jones da uluslararası bir başarıya kavuşmuştu. Çekimler 3 Mayıs'ta Güney Fransa'da başladı. Audrey 37. yaş gününü kutlamaya hazırlanıyordu. George Cukor'a onları neden uzun zamandır aramadığını Saint-Tropez'den yazdığı bir mektupla açıkladı. Noel'i ve sonrasında 2 ayı hafızamdan sildim. O dönemde ne yapıp yapmadığımı, kimi arayıp aramadığımı bile hatırlayamıyorum. Belki doğa bize bazı şeyleri unutturarak yardım ediyor ama ben ızdırabımı değil, daha çok neşemi unuttum. Sean okula başladı ve Tanrı biliyor ya, onu çok özlüyorum. Albert Finney gerçekten harika biri. Birlikte çalışması kolay ve yardımsever. Hatta öyle ki beni bile uyumsuz gösteriyor. Yeni evimiz rüya gibi. Ben buraya geldiğimde meyve ağaçları çiçeklenmişti. Bahçe taze ilkbahar çimleri, düğün çiçekleri ve yoncalarla kaplıydı. Bütün laleler açmıştı ve duvardaki sarmaşıklar çiçek içindeydi. Özel hayatımda mutlu değildim, diyor Audrey Two for the Road'un çekim dönemi için. Ama Stanley ile sette her zaman mutluydum. Beni güldürüyordu ve bu benim için çok çekiciydi. Dunn'la arkadaşça bir ilişkisi vardı. Ona saygı duyuyor ve ondan çok şey öğrendiğini söylüyordu. Dunn ise Audrey'yi soğuk buluyordu. Onunla yakınlaşmayı çok istiyordum, görünenin ötesine geçmeyi ama benimle ve diğerleriyle arasına bir set çekmişti. Asla Audrey'yi tam anlamıyla çözemedim, derinliklerini göremedim. Benimle oyun oynamaya çalıştığını ima etmiyorum ama kendimi daima biraz saklıyordu. Ama kendini daima biraz saklıyordu. Gökkuşağının ötesindeki altın çömlek gibiydi. Oyuncu kadrosundaki Jacqueline Bisset, Audrey'nin her sahne için ne kadar çok çalıştığını hatırlıyor. Saç ve makyaj ekibi daima el altındaydı. Dan'ın sahnelerin kronolojik sırasının belirlenmesi konusunda onlara güveniyordu. Audrey yapımdaki herkese iyi davranıyordu, diyor Bisset. Her zaman belirli bir mesafeyi korudu. İlk tanıştığımızda bana asla unutmayacağım kadar içten gülümsedi. Sadece dudakları değil, gözlerinin içi de gülüyordu. Tabii filmin yıldızıydı ve inanılmaz sorumlulukları vardı. Yine de bizimle ilgileniyordu. Birkaç kere hafta sonları birkaçımızı akşam yemeğine çağırdı. Krema soslu nefis makarnalar yapıyordu ama hafta içinde çalışırken kendini karavanına kapatıp öğle yemeklerini tek başına yiyordu. Öğle yemeği dedimse en fazla bir parça peynirle birkaç domates atıştırıyor. Böylece öğleden sonra da formunun zirvesinde oluyordu. Audrey'nin diğer oyuncular ve yönetmenle mesafesini korumasının iyi bir sebebi vardı. Two for the Road'daki ekip arkadaşları belki de kariyeri boyunca görüp görebilecekleri en içine kapalı Audrey ile çalıştı. Çünkü Audrey ve Albert Finney 4 ay boyunca bir kaçamak yaşadı. Baş başa prova yapıyorlar, kumsala gidiyorlar, akşam yemeklerini birlikte yiyorlardı. Audrey'nin evliliği sadece kağıt üzerindeydi ve Finney boşanmıştı. Dahası Finney esprili ve zeki biriydi. Kariyerinde dengeli adımlar atıyordu ve neşeli, hayat dolu kişiliği Audrey'ye iyi geliyordu. Audrey hayatında ilk kez sorunsuz ve onu tazeleyen bir aşk yaşıyordu. Filmin son haftalarında Audrey'yi tanıyamıyordum, diyor Dan'ın. Beni şaşkına çeviriyordu. Aklı bir karış havadaydı ve çok mutluydu. Daha önce onu hiç bu kadar genç görmemiştim. Sebebi ben olamazdım. Sanırım Albie'ydi. O ve Albie birlikte harikaydı, diyor. O yaz sık sık sete uğrayan yazar Arvin Shaw. Birbiriyle iyi geçinen iki çocuk gibiydiler. Durmadan kıkırdayıp kimsenin anlamadığı imalar yapıyorlardı. Mel oradayken bu biraz tuhaf kaçıyordu tabii. Audrey ile Albie kendilerine çekidüzen verip ciddi davranmaya çalışırdı. Sanki yetişkin gibi davranmak zorunda kalan iki çocuktular. Finney'nin ağzı sıkıydı. Audrey için hayatımda en yakınlaştığım insanlardan biri, diyor. Audrey ise her zamanki gibi iki tarafa da çekilebilecek bir yorum yapıyordu. Albie'yi gerçekten seviyorum, diyordu gülümseyerek. Hepsi bu. Bu sırada değişik ülkelerdeki köşe yazarları ikilinin arasında yeni bir dostluk filizlendiğini yazarak dokundurma yapıyordu. 6 yaşındaki Sean babasıyla birlikte Güney İspanya'daydı. Mel, ben, oğlu ve işi arasında bölünüyor, diye yazdı Audrey 11 Ağustos'ta babasına. Ama ertesi ay çekimler sona erdiğinde Audrey'nin belki de tahmin edemediği bir gelişme oldu. Albie ile nasıl ayrıldığı bilinmiyor ama Eylül'de çevresindeki herkes Audrey'deki korku dolu huzursuzluğu fark etmişti. İkisini de tanıyan bazılarına göre Mel, karısına bu ilişkiyi bitirmediği takdirde boşanma davası açacağını ve onu zinayla suçlayacağını söylemişti. Audrey'nin ödü patlamıştı çünkü mahkeme oğlunun elinden alabilirdi. Sonuçta bunca yıldır bu duygusuz evliliğe katlanmasının tek sebebi Sean'dı. Mel, niyetini açıkça paylaşmasa bile ortada basının diline düşmüş bir ilişki varken Audrey onun hoşgörülü kocayı oynamayacağını tahmin ediyordu. Karısını sadakatsizlikle suçladığında ki bunu yapmayacağının garantisi yoktu, hakim Sean'ı babaya verebilirdi. Mel'in özel hayatı asla ortalığa dökülmemişti. Burada kaybedebilecek biri varsa o da Audrey'ydi. O dönemde annemle babamın evliliğinde bir gerginlik olduğunu hatırlıyorum, diye anlatıyor Sean uzun zaman sonra. Sebebini ancak yıllar sonra öğrendim. Meğer annemin Finney ile ilişkisi varmış. Finney Hepburn aşkı Sean yüzünden bitti ama Sean yine de anne babasının evliliğini kurtaramadı. Bu problemler zinciri ve karmaşık duygular Audrey'nin performansına derinlik kattı. Filmde dalgın genç bir hanımdan neşeli genç bir sevgiliye, sonra mutlu bir eşe, şüpheci bir eş ve anneye, kocasını aldatan bir kadına ve sonunda evliliğinin belirsizliğiyle barışan kadına dönüşümünü izleyiciye en iyi şekilde aksettirir. Hikayedeki belirli dönemler karman çorman sunulsa da Audrey hem saç ve makyajı hem ifade ve ses değişimiyle onları düzene koyar. Rol belirli bir duygu derinliği, itina, özlem ve olgunluk gerektiriyordu. Audrey daha önce böyle bir karakter canlandırmamıştı, diyor Stanley Dunn'ın. Bence en iyi performansını sergiledi. Eleştirmenler de onunla aynı fikirdeydi ama Audrey'nin öngördüğü oldu ve bu imaj değişikliği Amerikan halkının hoşuna gitmedi. Film 1967'de Amerika Radyo City Music Hall'da ilk kez gösterime girdiğinde sinema salonu o eski görkemli film açılışlarını mumla aradı. Yurt dışındaki gişe başarısı daha yüksekti. Belki de Avrupalı izleyici evlilik hayatının filmlerdeki dürüst tasvirlerine daha alışık olduğu içindi. Führerler Toloşe Naz'da geçirdikleri Noel'den sonra Los Angeles'a gitti. Önceden kararlaştırıldığı üzere Audrey, Warner Bros'un stüdyolarında çekilecek, Wait Until Dark'ta rol alacak, Mel filmin yapımcılığını üstlenecekti. Audrey, Beverly Hills Oteli'ndeki suitinden ikimiz de buradayız diye yazdı babasına. Sean'ı evde bıraktık. Ah ah, çünkü yeni okuluyla arkadaşlarından ayrılmak istemedi. Bize zor gelse de onun için en iyisi buydu. Eve dönmek için sabırsızlanıyorum. Jack Warner, Mel ile Audrey'yi yapım şirketi, ekip ve oyuncu kadrosuyla tanıştırdı. Richard Crenna, Alan Arkin, Jack Weston ve Ephraim Zimbalist Jr. O Ocak öğleden sonrasında Audrey'yi en çok sevindiren şey yönetmen Terence Young'la tekrar buluşmasıydı. Young, Arnhem Savaşı'nda yaralananların arasındaydı. O zamanlar 33 yaşında bir İngiliz paraşütçüsüydü. Audrey ile annesi 1945'te Hollanda'daki bir klinikte onunla ilgilenmişti. İyileştikten sonra savaş hakkında bir film yapmış ve kariyerine başarıyla devam etmişti. Young'ın son çalışması iki James Bond filmi, Dr. No ve From Russia with Love'dı. Şimdi de Warner'la anlaşmıştı. Çekimler boyunca Young'la Audrey her gün saat 4'te İngiliz usulü çay molası verdi. Susie Hendricks zor bir roldü. Audrey kör bir kadını canlandıracaktı. Hemen detaylı bir araştırmaya girişti. Körler için bir okulda çalışıp Braille alfabesini öğrendi. Her gün gözlerini kırpmadan bakışlarını boşluğa dikme çalışmaları yaptı. Gözlerini bir eşarpla kapatıp etrafta bastonla yürüdü. Bakmadan telefon numarası çevirme ve aynasız makyaj yapma konusunda uzman oldu. Mel daha inandırıcı olması açısından karısının donuk renkli lensler takmasını istedi. Bu denendi ama lensler gözlerini tahriş edince Audrey bunun gereksiz olduğuna karar verdi. Fakat Mel yapımcı kimliğini kullanarak Jack Warner'la birkaç arkadaşını ikna etti ve Audrey sonunda lensleri taktı. 16 Ocak'ta başlayıp 7 Nisan'da sona eren çekimlerin her günü zor ve sıkıntılıydı. Audrey, Sean'ı çok özlüyor ve telefon faturaları kabardıkça kabarıyordu. Her gece Beverly Hills Oteli'nden Toloşe Naz'ı arıyordu. Bir başka sorunsa Mel'in karısının hem menajeri hem yönetmeni gibi davranmasıydı. Tabii bir de Audrey'nin şiddet sahnelerinde sağını solunu yaralaması vardı. Mesela heyecanın doruğa çıktığı bir sahne en az ışıkta çekilmeliydi çünkü bir gece sahnesiydi ve hikayede lamba yakılmıyordu. Ve Audrey ile kötü adamların lideri olan Alan Arkin'in bir dizi atlama sıçrama yapması gerekiyordu. Arkin daha sonraları Wait Until Dark'la ilgili tek olumsuz anısının Audrey Hepburn'u korkutmak zorunda kalması olduğunu söylemiştir. Karmaşık duygusal ve fiziksel koşullara rağmen Wait Until Dark etkili bir filmdi. Eleştirmenin ortak kanısı Audrey'nin üstün bir oyunculuk sergilediği yönündeydi. Ses tonu ve mimiklerini iyi ayarlayabilmişti. Audrey film için 900 bin dolar artı toplam kardan %10'luk pay aldı ve sonunda kazancı 3 milyon dolardan fazla oldu. Ayrıca meslek hayatında 5. kez Oscar'a aday gösterildi. Diğer adaylar Anne Bancroft, The Graduate, Faye Dunaway, Bonnie and Clyde, Edith Evans, The Whisperers ve Oscar'ı kazanan Katharine Hepburn'u Guess Who's Coming to Dinner. Audrey işini bitirir bitirmez Toloşe Naz'a, Sean'ın yanına döndü. Mel filmin kurgulama sürecini denetlemek için Burbank stüdyolarında kaldı ve Temmuz'da da gelecek projelerini konuşmak üzere Paris ve Madrid'e gitti. Uzun bir süre başka bir film yapmayacağım diyordu Audrey. Oğluma en az 2000 saat onunla olmaya söz verdim. Sonraki 20 yıl içinde Amerika'ya nadiren gitti. Bunlardan biri 1968 Nisan'ında sahneye katkılarından ötürü özel bir Tony ödülü almak için New York'a gidişiydi. 1951'de ilk kez Amerikan sahnesine çıkışı için zayıf yetenekli zayıf bir kızdım diyordu. Audrey sözünü tuttu. Oğlum Sean okul çağına geldiğinde işimi bıraktım diyor. Her zaman çocuk istedim. Wait Until Dark'ta ondan ayrı kaldığımda o kadar kötü oldum ki bunu bir daha yaşamamak için uzun süre çalışmadım. Kariyerine 8 yıl ara vermesinin başlıca sebebi buydu. Ama popüler eğlence anlayışının ne kadar değiştiğinin ve hem yapısı hem İmajı itibariyle kendisini buna uymadığının da farkındaydı. 1968'deki izleyici yeni tip filmleri görmek için bilet alıyordu. Bunlar arasında Bonnie and Clyde, In the Head of the Night, The Graduate, Cool Hand Luke, The Dirty Dozen, In Cold Blood ve The Valley of Dolls da vardı. Yeni Hollywood'un ne cinsel konulardaki samimiyeti, ne şiddeti, ne de genel tarzı hoşuna gitmiyordu. Ayrıca Audrey'nin yaşı ve imajındaki biri için pek az rol vardı. Halk onu belirli bir yere koymuştu. Two for the Road'dan sonra bile The Graduate'deki Bayan Robinson olmaya uygun değildi. Zaten böyle bir teklif gelmemişti. Audrey Hepburn bu tip karakterlerin doymak bilmez ve acınası açlığını yansıtamazdı. Audrey ile aynı yıl doğan Grace Kelly 1956'da 26 yaşındayken beyaz perdeden emekli olmuştu. O da tıpkı Audrey gibi iki kere Broadway'de sahne aldı ve bu performansları için ödüllendirildi. Tıpkı Audrey gibi sonra Hollywood'a gitti ve 5 yıl içinde sadece 11 film çevirdi. Audrey'den 1 yıl sonra en iyi kadın oyuncu Oscar'ını aldı. Grace pek çok birinci sınıf yönetmenle çalıştı. En iyileri Alfred Hitchcock 3 kez, Fred Zinnemann ve John Ford'dur. Yine tıpkı Audrey gibi babası yaşındaki aktörlerle Clark Gable, Gary Cooper, Ray Milland, James Stewart, Gary Grant ve 2 kez Bing Crosby kamera karşısına geçti. Tabii ondan oldukça yaşlı görünen rol arkadaşlarını da Stewart Ranger, William Holden ve Alec Guinness unutmamak gerekir. Grace ile Audrey'nin ortak noktaları bununla sınırlı değildi. İkisi de iyi birer oyuncu olmak istiyordu. Kelly'nin de klasik tarzda bir zarafeti ve fotojenik bir güzelliği vardı. İş arkadaşları ona hayrandı. 1956'da 26 yaşındayken bir karar verdi. İyi bir eş ve anne olmak istedi. Bir sinema yıldızının gel geç şöhretinden vazgeçip hayat boyu Monaco prensesliği rolüne soyundu. Audrey, Wait Until Dark'tan sonra arkadaşlarına pek çok kereler ondan bahsetti. Dolayısıyla ünlü film yıldızı Audrey Hepburn 1967'de çalışmayı bırakarak tam gün annelik yapmaya başladı. 22. ayrımın sonu. Sayfa No. 275. Devamı 23. ayrımda.